Ayrım 8. Bir ekonomik tetikçinin itirafları. John Perkins, sayfa 120. 14. Ekonomi tarihinde yeni ve karanlık bir döneme girerken, baş ekonomist olarak sadece Maine'de bir bölümden ve dünya üzerine yürüttüğümüz araştırmalardan sorumlu olmakla kalmayıp, aynı zamanda güncel ekonomik eğilimlere ve teorileri de aşina olman bekleniyordu. 1970'lerin başları uluslararası ekonomide önemli değişiklikler zamanıydı. 1960'larda bir grup ülke, temelde büyük rafineri şirketlerinin gücüne karşılık olarak petrol üreten ülkeler karteli OPEC'i kurmuştu. İran'da önemli bir etkendi. Şah her ne kadar pozisyonlu ve büyük olasılıkla hayatını Musaddık ile mücadelesi sırasında Birleşik Devletler'in el altından müdahalesine borçlu olsa da ya da belki o nedenden dolayı durumun her an aleyhine dönebileceğini çok net olarak bilincindeydi. Diğer petrol zengini ülkelerin devlet başkanları da bu bilinci ve ona eşlik eden paranoyayı paylaşıyorlardı. Aynı zamanda 7 kız kardeş olarak bilinen uluslararası büyük petrol şirketlerinin fahiş miktarda kar etmek amacıyla petrol fiyatlarını ve dolayısıyla üretici ülkelere ödedikleri ücretleri aşağıda tutmak için işbirliği yaptıklarını da biliyordu. OPEC buna bir misilleme yapabilmek amacıyla kurulmuştu. Tüm bunlar 1970'lerin başlarında OPEC'in sanayi devlerinin dizlerinin üzerine getirmesiyle kritik bir noktaya geldi. Amerika'da benzin istasyonlarındaki uzun kuyruklar ile sembolize olan 1973 petrol ambargosu ile sonuçlanan bir dizi koordine eylem neredeyse büyük buhran 1. Great Depression, ABD'nin de 1929'da borsanın çökmesiyle başlayan ve 1941'de ABD'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesiyle biten ekonomik buhran dönemi, çevirenin notu, ile kıyaslanabilecek bir ekonomik felakete neden oluyordu. Gelişmiş dünyanın ekonomisine çok az insanın anlayabileceği büyüklükte bir sistemik şok idi. Petrol krizi Birleşik Devletler için daha kötü bir zamanda gelemezdi. Korku ve kendinden şüpheyle dolu, utanç verici bir Vietnam Savaşı'ndan ve istifa etmek üzere olan bir başkandan dolayı sersemlemiş bir ülkeydi. Nixon'ın sorunları Güneydoğu Asya ve Watergate ile sınırlı değildi. Geriye dönüp bakınca dünya siyaseti ve ekonomisinde yeni bir çağın eşiği olarak nitelendirilebilecek bir zamanda iş başına gelmişti. O günlerde OPEC, ülkeleri de dahil, ufaklıklar avantajlı durumda görünüyorlardı. Dünyada olup bitenler beni büyülüyordu. Geçimimi sağlayan şirketokrasiydi ama yine de patronlarımın burunlarının sürtülmesinden gizlice zevk alıyordum. Sanırım suçluluk duygumun azalmasında yardımcı oluyordu. Kenarda durmuş OPEC'i alkışlayan Thomas Paine'in gölgesini görüyordum. Bu olaylar sırasında hiçbirimiz ambargonun tüm etkilerinin farkında değildik. Tabii ki teorilerimiz vardı ama bugün çok açık olarak görüleni o zaman anlayamamıştık. Geriye dönüp bakınca petrol krizi sonrası ekonomik büyüme hızlarının 1950'lerde ve 1960'lardakilerin yarısı kadar olduğunu ve bunların çok daha fazla enflasyonist baskı karşısında gerçekleştiklerini biliyoruz. Gerçekleşen büyüme de yapısal olarak değişik olup çok az istihdam yarattığından işsizlik fırlamıştı. Üstüne üstlük uluslararası para sistemi de yara aldı. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden beri yürürlükte olan sabit kur ağı da fiilen çöktü. O sıralarda bunları konuşmak için arkadaşlarla sık sık yemeklerde veya barlarda bir araya geliyorduk. Bu insanların bir kısmı benim için çalışıyordu. Ekibim birçoğu genç ve en azından geleneksel standartlara göre serbest düşünen çok akıllı erkek ve kadınlardan oluşuyordu. Diğerleri Boston beyin takımlarına yönetici veya yerel üniversitelerde profesör idiler. Bir tanesi de bir eyalet milletvekilinin asistanıydı. Bunlar resmi olmayan, bazen sadece iki kişinin, bazen de bir düzine insanın katıldığı toplantılardı. Oturumlar her zaman heyecanlı ve sert olurdu. Geriye dönüp bu tartışmalara baktığım zaman genelde hissettiğim üstünlük duygusundan dolayı utanıyorum. Paylaşamayacağım şeyler biliyordum. Arkadaşlarım bazen niteliklerini sergilerlerdi. Beacon Hill veya Washington'daki ilişkiler, profesörlük ve doktoralar ve ben de bunlara büyük bir danışmanlık şirketinin bütün dünyayı birinci sınıfta dolaşan baş ekonomist olarak cevap verirdim. Yine de Torrijos gibi kişilerle yaptığım özel toplantıları ya da her tarafta ülkeleri kontrol altına almak için kullandığımız yöntemler hakkında bildiklerimi tartışamazdım. Bu benim için aynı zamanda hem dile getirilemeyen bir kibir hem de bir rahatsızlık kaynağıydı. Ufaklıkların gücü hakkında konuştuğumuz zaman kendime hakim olmak için çaba harcamak zorunda kalıyordum. Hiçbirinin bilmesine imkanı olmayanı biliyordum. Şirketokrasi, onun ET çetesi ve geri planda bekleyen çakallar, ufaklıkların kontrolü ele geçirmelerine hiçbir zaman izin vermeyeceklerdi. Bunun için Arbenz ve Musaddık örneklerini veya daha yakın zamanda Şili'nin demokratik olarak seçilmiş başkanı Salvador Allende'nin 1973'te CIA tarafından devrilmesine bakmam yeterliydi. Aslında OPEC'e rağmen ya da o zamanlar şüphelenip de çok sonraları doğruladığım gibi OPEC'in yardımıyla küresel imparatorluğun boğucu egemenliğinin güçlenmekte olduğunu anlıyordum. Tartışmalarımız genellikle 1970'lerin başları ile 1930'lar arasındaki benzerlikler üzerine odaklanırdı. Bu ikincisi, uluslararası ekonomi ile onun araştırılması, analizi ve algılanış şeklinde önemli bir dönüm noktası oluşturuyordu. O 10 yıl Keynesyen ekonomiye ve hükümetin piyasaları idare etmekte, sağlık, işsizlik sigortası ve benzer sosyal yardım hizmetlerini sağlamakta önemli bir rol oynaması gerektiği inancına kapıyı açmıştı. Piyasaların kendi kendilerini düzenledikleri ve devletin müdahalesinin en az seviyede olması gerektiği gibi eski varsayımlardan uzaklaşıyorduk. Buhran, yeni anlaşma 1. New Deal, Roosevelt'in 1933'te başkan seçildikten sonra istihdam yaratmak ve ekonomik düzelmeyi tetiklemek için üst üste yarattığı programlara verilen ad. Çevirenin notu ile birlikte ekonomik denetimi, hükümetin finansal müdahalesini ve finansal politikaların geniş çaplı uygulanmalarını destekleyen politikaları getirdi. Ek olarak hem buhran ve hem de İkinci Dünya Savaşı, Dünya Bankası, IMF ve gümrük tarifeleri ve ticaret genel anlaşması, General Agreement on Tariffs and Trade, GATT gibi organizasyonların yaratılmalarına yol açtı. 1960'lar bu dönemde ve neoklasikten Keynesyen ekonomiye geçişte anahtar konumundaydı. Tüm bunlar Kennedy ve Johnson yönetimleri altında olurken belki de en önemli etken tek bir kişiydi. Robert McNamara. McNamara tartışma gruplarımıza sık gelen bir ziyaretçiydi. Gıyabında tabii ki. Hepimiz onun inanılmaz yükselişini biliyorduk. 1949'da Ford Motor Şirketi'nde planlama ve finansal analiz müdürlüğünden 1960'da Ford'un başkanlığına, ki Ford ailesi dışından seçilen ilk şirket müdürüydü, kısa bir süre sonra da Kennedy onu savunma bakanı olarak atadı. McNamara, hükümete Keynesyen bir yaklaşımın şiddetli bir savunucusu olarak Vietnam'daki asker miktarını, ödeneklerin dağıtımını ve diğer stratejileri belirlemek için matematiksel modeller ve istatistiki yaklaşımlar kullandı. Girişimci liderlik konusundaki desteği sadece hükümet yöneticilerinin değil, aynı zamanda şirket yöneticilerinin de bir özelliği haline geldi. Bu, ülkenin en iyi işletme okullarındaki yöneticilik eğitiminde yeni bir felsefik yaklaşıma da temel oluşturdu ve sonunda küresel imparatorluğa doğru gidişe önderlik edecek yeni bir yönetici tipinin yetişmesine yol açtı. A. Masanın etrafında oturmuş, dünyadaki gelişmeleri tartışırken ilgimizi özellikle McNamara'nın Savunma Bakanlığı görevinden ayrıldıktan hemen sonra kabul ettiği Dünya Bankası Başkanı konumu çekiyordu. Arkadaşlarımın çoğu onun o zamanlar popüler olarak askeri endüstriyel birlik şeklinde bilineni sembolize ettiği üzerine odaklanıyorlardı. Büyük bir şirkette, bir hükümet kabinesinde ve şimdi de dünyanın en güçlü bankasında en üst pozisyonda bulunmuştu. Kuvvetler ayrılığı prensibinin bu kadar açık bir şekilde ihlali çoğunu dehşete düşürüyordu. Aramızda buna hiç şaşırmayan tek kişi herhalde bendim. Robert McNamara'nın tarihe en büyük ve en kötü katkısının Dünya Bankası'nı o ana kadar görülmemiş bir derecede küresel imparatorluğun bir aracı haline getirmiş olması olduğunu şimdi görebiliyorum. Aynı zamanda bir örnek de oluşturmuştu. Onun şirketokrasinin önemli bileşenleri arasındaki farklılıkları giderme becerisi halefleri tarafından daha da ileriye götürülecekti. Örneğin George Shultz, Nixon'ın kabinesinde Maliye Bakanı ve Ekonomik Politika Konseyi Başkanı olmuş, Behtel'e başkanlık yapmış ve sonra da Reagan kabinesinde Dışişleri Bakanlığı'nda bulunmuştu. Kaspar Weinberger, Behtel'de müdür yardımcılığı ve hukuk müşavirliği yaptıktan sonra Reagan kabinesinde savunma bakanı olmuştur. Johnson'ın CIA direktörü olan Richard Helms, daha sonra Nixon'ın İran büyükelçisi olmuştur. Richard Cheney, George W. Bush kabinesinin savunma bakanı, Halliburton'un başkanı ve George W. Bush'un başkan yardımcısıdır. Hatta bir Birleşik Devletler Başkanı, George W. Bush, Zapata Petroleum Corp'un kurucusu olarak işe başlamış, Nixon ve Ford altında ABD'nin Birleşmiş Milletler elçisi olarak görev yapmış ve Ford'un CIA direktörü olmuştur. Geriye dönüp baktığım zaman o günlerin masumiyetine şaşmamak mümkün değil. Birçok yönden hala eski yaklaşımlarla imparatorluk kurmaya çalışıyorduk. Kermit Roosevelt bir İranlı demokratı devirip yerini despot bir kral getirerek bize daha iyi bir yol göstermişti. Biz ET'ler Endonezya ve Ekvador gibi yerlerde hedeflerimizin çoğunu gerçekleştiriyorduk. Ama Vietnam eski yöntemlere ne kadar çabuk dönebileceğimizin çarpıcı bir örneğiydi. Bunu OPEC'in lider konumundaki ülkesi olan Suudi Arabistan değiştirecekti. 15. Suudi Arabistan para aklama olayı. 1974 yılında Suudi Arabistanlı bir diplomat bana ülkesinin başkenti Riyad'ın fotoğraflarını göstermişti. Bunların arasında bir hükümet binasının dışındaki yığılı çöplerin arasında dolaşan bir keçi sürüsünün de resmi vardı. Bunlar hakkındaki soruma diplomatın verdiği cevap beni çok şaşırtmıştı. Bana onların şehrin ana çöp toplama sistemi olduklarını söylemişti. kendine saygı duyan hiçbir Suudi çöp toplamaz dedi. O işi hayvanlara bırakırız. Keçiler, dünyanın en büyük petrol krallığının başkentinde inanılır gibi değildi. O zamanlar petrol krizine bir çözüm oluşturmayı denemeye yeni başlamış bir grup danışmandan biriydim. O keçiler, özellikle ülkenin son 300 yıllık gelişim çizgisi de göz önüne alındığında o çözümün nasıl oluşabileceğini anlamam konusunda bana yol gösterdiler. Suudi Arabistan'ın tarihi şiddet ve dini fanatizm ile doludur. 18. yüzyılda yerli bir savaşçı olan Muhammed İbn Suud, aşırı muhafazakar Vahabi tarikatından kökten dinciler ile güç birliğine gitti. Bu güçlü bir ittifaktı ve sonraki 200 yıl boyunca Suud ailesiyle Vahabi müttefikleri İslam'ın en kutsal şehirleri Mekke ve Medine'de dahil Arap Yarımadası'nın çoğunu fethettiler. Suudi toplumu kurucularının katı kuralcı idealizmini yansıttığından Kur'an'a kesin itaat şartı olup sıkı bir şekilde denetlenirdi. Dini polis günde 5 defa namaz kılma şartına uyulmasını sağlardı. Kadınların baştan ayağa örtünmeleri gerekirdi. Suçlular çok sert cezalandırılırdı, halka açık idamlar ve taşlamalar yaygındı. Riyad'ı ilk ziyaretim sırasında şoförüm bana fotoğraf makinemi, evrak çantamı ve hatta cüzdanımı pazar yerinin yakında park ettiği kilitli olmayan arabanın içinde açıkta bırakabileceğimi söyleyince çok şaşırmıştım. Hiç kimse dedi, burada hırsızlık yapmayı düşünmez, hırsızların elleri kesilir. Aynı gün daha sonra kesme meydanına bir. Chop Chop Square, Riyad'da cuma günleri halka açık idamların gerçekleştirildiği meydan. Çevirenin notu. Gidip kafa kesilerek yapılacak bir idamı seyretmek isteyip istemediğimi sordu. Vahabiliğinin kurallara, bizim arşı olarak nitelendireceğimiz bağlılığı, sokakları hırsızlardan temiz tutuyor, yasalara karşı gelenler için ise en sert fiziksel cezaları şart koşuyordu. Daveti reddettim. Suudilerin dine, politika ve ekonominin önemli bir parçası olarak bakışları, Batı dünyasını sarsan petrol ambargosuna da katkıda bulundu. 6 Ekim 1973'te en kutsal Yahudi bayramı olan Yom Kippur, Mısır ile Suriye, İsrail'e karşı eş zamanlı bir saldırı başlattılar. Bu, Arap-İsrail savaşlarının dördüncüsü ve en yakıcısıydı. Aynı zamanda dünya üzerindeki etkisi en fazla olan Ekim Savaşı'nın da başlangıcıydı. Mısır Başkanı Sadat, Suudi Arabistan Kralı Faysal'a İsrail ile suç ortaklığı yaptığını inandığı, Birleşik Devletleri misilleme olarak kendisini petrol silahı olarak adlandırdığı gücü kullanması konusunda baskı yaptı. 16 Ekim'de İran ve Suudi Arabistan dahil 5 Körfez Arap ülkesi petrolün liste fiyatında %70'lik bir zam ilan ettiler. Arap petrol bakanları diğer seçenekleri de değerlendirmek için Kuveyt şehrinde toplandılar. Irak delegesi şiddetle Birleşik Devletler'in hedef alınmasını istiyordu. Diğer delegeleri Arap dünyasındaki Amerikan şirketlerini millileştirmeye, Birleşik Devletler ve İsrail ile dostluk ilişkileri olan tüm diğer ülkelere topyekun bir petrol ambargosu uygulamaya ve Amerikan bankalarındaki tüm Arap paralarını çekmeye davet etti. Bankalardaki Arap paralarının ciddi boyutlarda olduğunu ve böyle bir eylemin 1929'dakinden çok da farklı olmayan bir paniğe neden olabileceğini işaret etti. Diğer Arap bakanlar bu kadar radikal bir planı kabul etmeye çekindiler. Ama 17 Ekim'de üretimde %5'lik bir kısıntıyla başlayıp politik hedefleri gerçekleşene kadar her ay ek bir %5'lik kesintiyi öngören daha kısıtlı bir ambargoyu yürürlüğe koymaya karar verdiler. İsrail yalnız tutumundan dolayı Birleşik Devletler'in cezalandırılması gerektiği ve en sert ambargonun ona karşı uygulanması konusunda da anlaştılar. Toplantıya katılan ülkelerin bir kısmı %5 yerine %10'luk bir kısıntı gerçekleştireceklerini ilan etti. 19 Ekim'de Başkan Nixon, meclisten İsrail için 2.2 milyar dolarlık bir yardım istedi. Ertesi gün Suudi Arabistan ve diğer Arap üreticiler, Birleşik Devletler'e yapılan petrol sevkiyatlarına tam bir ambargo koydular. Petrol ambargosu 18 Mart 1974'te sona erdi. Süresi kısa ama etkisi son derece büyüktü. Suudi petrolün satış fiyatı 1 Ocak 1970'te varil başına 1.39 dolardan 1 Ocak 1974'te 8.32 dolara fırlamıştı. B. Politikacılar ve gelecek yönetimler 1970'lerin ilk yarısında öğrenilen dersleri hiçbir zaman unutmayacaklardı. Uzun vadede ise o birkaç ayın travması şirketokrasinin güçlenmesine yaradı. Üç direği büyük şirketler, uluslararası bankalar ve hükümet. O zamana kadar hiç olmadığı şekilde birbirlerine bağlandılar. Bu kalıcı bir bağ olacaktı. Ambargo aynı zamanda tutum ve politikalarda da ciddi değişimlere neden oldu ve Wall Street ile Washington'u böyle bir ambargonun bir daha hiçbir şekilde hoş görülemeyeceği konusunda ikna etti. Her zaman zaten öncelikli olan petrol kaynaklarımızın korunması 1973'ten sonra bir saplantı haline geldi. Ambargo Suudi Arabistan'ı dünya politika sahnesinde bir oyuncu statüsüne çıkartarak Washington'u krallığın kendi ekonomimize olan stratejik önemini kabul etmeye zorladı. Ayrıca ABD şirketokrasi liderlerini petrodolarları Amerika'ya geri getirmenin yollarını aramaya ve Suudi Arabistan yönetiminin ülkenin büyüyen servetini idare etmek için gerekli idari ve kurumsal altyapıdan da yüksün olduğu gerçeği üzerinde düşünmeye itti. Suudi Arabistan için fiyat artışlarının neden olduğu ek petrol geliri hem iyi hem de kötüydü. Hazineyi milyarlarca dolarla doldurdu ama aynı zamanda Vahabilerin katı dini inançlarının bir kısmının da zayıflamasına neden oldu. Zengin Suudiler dünyayı dolaştılar. Avrupa ve Birleşik Devletler'deki okullara ve üniversitelere gittiler. Gösterişli arabalar alıp evlerini batı tarzı eşyalarla döşediler. Sonuçta tutucu dinin inançlar yerlerini yeni bir tip materyalizme bıraktı ki gelecek petrol krizi korkularına bir çözüm getiren de bu materyalizm oldu. Ambargonun bitiminden neredeyse hemen sonra Washington Suudiler ile müzakerelere başlayarak onlara petrodolarlar ve en önemlisi bir daha petrol ambargosu olmayacağına dair güvenceleri karşılığında teknik destek, askeri teçhizat, eğitim ve ülkelerini 20. yüzyıla taşımak için bir fırsat önerdiler. Müzakereler olağan dışı bir kuruluşun yaratılmasına neden oldu. Birleşik Devletler, Suudi Arabistan Ortak Ekonomik Komisyonu, United States Saudi Arabian Joint Economic Commission, JECOR olarak bilinen bu kuruluş, geleneksel dış yardım programlarının tam tersi yepyeni bir kavramı içeriyordu. Suudi Arabistan'ı imar edecek Amerikan şirketlerinin tutulması için Suudi parasını kullanmak. Her ne kadar genel yönetim ve finansal sorumluluk ABD Hazine Bakanlığı'na devredilmiş olsa da bu komisyon son derece bağımsızdı. Sonunda meclis kontrolünün neredeyse tamamen dışında 25 yıldan fazla bir süre içerisinde milyarlarca dolar harcayacaktı. Hazinenin rolüne rağmen ABD sermayesi kullanılmadığı için meclisin bu konuda hiçbir yetkisi yoktu. JECOR'u derinlemesine inceleyen David Holden ile Richard Jones şöyle diyorlardı. ABD tarafından gelişmekte olan bir ülkeyle imzalanmış bu tip en geniş kapsamlı anlaşmaydı. ABD'nin krallık içerisinde derinlemesine nüfuz etmesini sağlayarak karşılıklı bağımlılık kavramını güçlendirecek bir potansiyele sahipti. C. Hazine Bakanlığı Maine'i bir danışman olarak işin en başlarında devreye soktu. Bana işimin kritik olacağı yaptığım ve öğrendiğim her şeyi yüksek derecede gizli olarak kabul etmem gerektiği söylendi. Benim bakış açımdan gizli bir operasyon gibi görünüyordu. O zamanlar Maine'in bu süreçteki öncü danışmanı olduğunu zannediyordum. Daha sonraları deneyimine başvurulan birkaç danışman şirketten biri olduğumuzun farkına vardım. Her şey çok büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldüğünden hazinenin diğer danışmanlarla yaptığı görüşmelerin içeriği hakkında bilgim olmadı. Onun için de bu örnek oluşturacak anlaşma içindeki rolümün öneminden emin olamıyorum. Ama anlaşmanın ET'ler için yeni standartlar oluşturduğunu ve imparatorluğun çıkarlarının korunması için geleneksel yöntemlere yaratıcı seçenekler ortaya çıkarttığını biliyorum. Ayrıca benim çalışmalarımın sonunda ortaya çıkan senaryoların çoğunun sonunda uygulandıklarını, Maine'in Suudi Arabistan'daki ilk büyük ve son derece karlı kontratlardan birini aldığını ve o yıl oldukça büyük bir prim aldığımı da biliyorum. İşim, altyapısı için büyük miktarda paralar harcanırsa, Suudi Arabistan'da neler olabileceğine dair tahminler oluşturmak ve o parayı sarf etmek için senaryolar yaratmaktı. Kısacası ABD mühendislik ve inşaat şirketlerinde içerecek şartlar altında Suudi Arabistan ekonomisine yüzlerce milyon dolar aşılamayı haklı çıkartmak için yaratıcılığımı sonuna kadar kullanmam isteniyordu. Bunu kendi personelimle paylaşmadan tek başıma yapmam söylendi ve departmanımın olduğu katın birkaç kat üstünde küçük bir toplantı odasına hapsedildim. İşimin hem milli güvenlikle ilgili olduğu hem de muhtemelen Maine için çok kazançlı olacağı konusunda da uyarıldım. Tabii ki buradaki birinci hedefin her zamanki gibi bu ülkeyi ödeyemeyeceği bir borç yüküyle karşı karşıya bırakmak olmadığını, onun yerine petrodolarların büyük bir kısmının Birleşik Devletleri geri gelmesini garanti etmenin yollarını bulmak olduğunu anlamıştım. Bu süre sırasında Suudi Arabistan oltaya takılacak, ekonomisi gittikçe bizimkiyle iç içe ve ona dayalı bir hale gelecek ve tahminen daha da batılılaşıp dolayısıyla bizim sistemimize karşı daha anlayışlı ve ona entegre bir hale gelecekti. İşe başlayınca Riyad sokaklarında dolaşan o keçilerin sembolik birer anahtar olduklarını fark ettim. Dünya etrafında turlayan Suudilerin zayıf noktası olan o keçiler, modern dünyaya adım atmaya can atan bu çöl krallığına daha yakışan bir şeylerle değiştirilmeliydiler. Aynı zamanda OPEC ekonomistlerinin petrol zengini ülkelerin petrolleri karşılığında daha fazla katma değerli mallar edinmeleri gerektiğini vurguladıklarını da biliyordum. Ekonomistler bu ülkelere sadece ham petrol ihraç etmek yerine kendi endüstrilerini geliştirmelerini ve petrolü ham petrolün getirisinden daha yüksek bir getiriye sahip olan petrol bazlı ürünler üretmek için kullanmalarını öneriyorlardı. Bu iki şeyin farkında olmam herkes için kazançlı olacağına emin olduğum bir stratejinin kapılarını açtı. Tabii ki keçiler sadece bir giriş noktasıydı. Petrol gelirleri keçileri dünyanın en modern çöp toplama ve yok etme sistemiyle değiştirmek amacıyla ABD şirketlerinin tutmak için kullanılabilir ve Suudiler de bu en son teknoloji ile gurur duyabilirlerdi. Keçileri krallığın birçok ekonomik sektörüne uygulanabilecek hem kraliyet ailesinin hem ABD Hazine Bakanlığı'nın hem de Maine'deki patronlarımın gözünde başarıya gidecek bir formülün bir yönü gibi düşünmeye başladım. Buna göre ham petrolü ihraç edilebilir, mamul ürüne çevirmeye odaklı bir endüstriyel sektör yaratmak için para tahsis edilecekti. Çölün ortasında büyük petrokimya tesisleri ve onların etrafında da devasa sanayi siteleri yükselecekti. Doğal olarak böyle bir plan aynı zamanda binlerce megawattlık elektrik üretim kapasitesinin, enerji nakil ve dağıtım hatlarının, otoyolların, boru hatlarının, iletişim ağlarının, ulaşım sistemlerinin, yeni havaalanlarının, gelişmiş limanların, bir dizi hizmet endüstrisinin ve tüm bu çarkların dönmesi için elzem olan altyapının da inşasını gerektirecekti. Bu planın dünyanın geri kalan kısmında da işlerin nasıl yapılacağına dair bir model oluşturacağı hakkında hepimizin beklentileri yüksekti. Dünya gezgini Suudiler bizden övgüyle söz edecekler, birçok ülke liderini başardığımız mucizelere tanıklık etmeleri için Suudi Arabistan'a davet edecekler, o liderler de sonra kendi ülkeleri için benzer planlar yapmalarında onlara yardım etmemiz için bize gelecekler ve biz de çoğu durumda OPEC dışındaki ülkeler için onları finanse etmek için Dünya Bankası veya başka bir borç yüklü yöntem ayarlayacaktık. Küresel imparatorluğa iyi bir hizmet olacaktı. Bu fikirlerin üzerinden geçtikçe aklıma keçiler ve şoförümün dedikleri geliyordu. Kendine saygı duyan hiçbir Suudi çöp toplamaz. O nakaratı değişik, çok değişik bağlamlarda tekrar tekrar duymuştum. Suudilerin kendi insanlarını endüstriyel tesislerde işçi ya da projelerden birinin inşasında olsun böyle sıradan işler için kullanmaya hiç de niyetli olmadıkları ortadaydı. Birincisi sayıları çok azdı. Ayrıca Suudi Kraliyet Sarayı vatandaşlarına bir işçininki ile bağdaşmayan bir eğitim seviyesi ve hayat tarzı sağlamak üzere bir taahhütte bulunmuştu. Suudiler başkalarını yönetebilirlerdi ama fabrika veya inşaat işçisi olmaya ne niyetleri ne de hevesleri vardı. Dolayısıyla işçiliğin ucuz ve insanların da işe ihtiyaçları olduğu başka ülkelerden iş gücü ithal etmek gerekecekti. Mümkünse bu insanlar Mısır, Filistin, Pakistan ve Yemen gibi diğer Orta Doğu veya İslam ülkelerinden gelmeliydiler. Bu olasılık bayındırlık fırsatları için daha da büyük olanaklar yaratabilirdi. Bu işçiler için devasa siteler, alışveriş merkezleri, hastaneler, itfaiye ve polis merkezleri, su ve kanalizasyon arıtma tesisleri ile enerji, iletişim ve ulaşım ağları inşa etmek gerekecekti. Sonuç olarak bir zamanlar sadece çöl olan yerlerde modern şehirler yaratılacaktı. Burada da tuz arıtma tesisleri, mikrodalga sistemleri, sağlık tesisleri ve bilgisayar teknolojileri gibi yeni teknolojileri araştırmak ve denemek için iyi bir fırsat vardı. Suudi Arabistan bir planlamacının gerçekleşmiş rüyası, aynı zamanda da mühendislik veya inşaat işleri ilişkili biri için de gerçekleşen bir fantezi gibiydi. Tarihte benzeri olmayan bir ekonomik olanak sunuyordu. Neredeyse sınırsız parasal kaynaklara sahip ve modern dünyaya çok çabuk ve gösterişli bir şekilde girmek isteyen az gelişmiş bir ülke. Bu işten çok zevk aldığımı itiraf etmeliyim. Ne Suudi Arabistan'da, ne Boston Halk Tüphanesi'nde, ne de başka herhangi bir yerde bu bağlamda ekonometrik modellerin kullanımını haklı çıkartacak ele gelir bir veri vardı. Aslında işin büyüklüğüne bakıldığında tüm bir ülkenin o ana kadar görülmemiş bir boyutta toptan ve birdenbire değişimi, tarihsel veri olsa bile bir anlam ifade etmeyeceği apaçık ortadaydı. Zaten kimse de en azından oyunun bu kadar başlarında bu tip bir nicel analiz beklemiyordu. Ben de hayal gücümü çalıştırıp krallık için görkemli bir gelecek öngören raporlar yazdım. 1 megawatt elektrik, 1 kilometre yol ya da bir işçi için gerekli olacak su, kanalizasyon, ev, yiyecek ve sosyal hizmetler gibi şeylerin yaklaşık maliyetlerini tahmin etmek için kullanabileceğim pratik rakamlarım vardı. Bu tahminleri daha hassas bir hale getirmem ya da bunlardan kesin sonuçlar çıkartmam beklenmiyordu. İşim basit olarak neyin mümkün olabileceği hakkında bir dizi plan, belki hayal demek daha doğru olur, tanımlayıp bunların maliyetleriyle ilgili kaba tahminler çıkartmaktı. 8. ayrımın sonu, sayfa 134.